Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Şimdi Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vettini vezzeytuni ve turisini. قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla İncire ve zeytine andolsun, Sina dağına ve şu emin beldeye, güvenli şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan, ahiret dünyasından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek. Böylece sen hoşnut kalacaksın. Sen bir yetim iken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi?
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 31 Tir 1400, Hicri Kameri 11 Zilhicce 1442 ve Miladi Takvimle 22 Temmuz 2021 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, mutfak kültürü, Türkiye ve Doğu Akdeniz'deki enerji anlaşmazlıkları, sanal ve gerçek ve Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İran ve Türkiye'nin bölge ve İslam dünyasının iki büyük gücü olduğunu söyledi. Reisi, insanların haklarını savunmanın İran'ın temel siyaseti olduğunu bildirdi. Amerika, Türkiye'yi yaptırımla tehdit etti. Suriye'nin Raqqa kentine düzenlenen hava topu saldırısında bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Rusya, Hindistan ve İran'ı Afgan barış görüşmelerine katılmaya davet etti. Çin'deki sel sebebiyle en az 25 kişi hayatını kaybetti. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran ve Türkiye'nin bölge ve İslam dünyasının iki büyük gücü olduğundan meseleler ve bölge konularının çözümü için önemli role sahip olduklarını belirtti. Ruhani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Kurban Bayramı'nı tebrik ederken, iki ülkenin ekonomik, siyasi, kültürel ve uluslararası ilişkiler düzeyinde iyi ilişkilere sahip olduğunu söyledi. Bu ilişkilerin gelecekte de devamı gerektiğine vurgu yapan Ruhani, İran ve Türkiye'nin çeşitli uluslararası ilişkiler ve bölgesel konularda sorumlu ve işbirliğine dayalı tutuma sahiptir ve bu durum bölge meselelerini diyalog ve görüşmeler yoluyla çözüme kavuşması yönünde yardım etmiştir, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İran devleti ve milletinin Kurban Bayramı'nı kutlayarak iki ülkenin bölgesel konularda ortak tutum ve işbirliğine sahip olduklarını söyledi. Erdoğan, bölge ülkelerinin Suriye, Irak, Afganistan gibi krizlerde işbirliği yapmaları gerektiğini belirtti.
13. Cumhurbaşkanlığı seçimleri, İran'ın 8. Cumhurbaşkanı seçilen ve gelecek günlerde göreve başlayacak olan Hüccetül İslam Seyyid İbrahim Reisi, mazlumlara destek ve zalim güçlere karşı gelmek İran-Vatikan ilişkilerine doğru temel oluşturabilir ve dünyada barış ile huzuru tesisinin yolu zalimleri yerlerine oturtmaktır, dedi. Reisi, Vatikan Başbakanı Kardinal Petro Parolin'le yaptığı telefon görüşmesinde Kurban Bayramı'nı kutlayarak bugünün ilahi dinler arasında istişarelerde ve diyalog için bir temel oluşturabileceğini söyledi. İran'ın dini demokrasiyle idare edilen bir ülke olarak ilahi dinler arasında işbirliği ve diyaloğu desteklediğini belirten reisi, İran'ın mazlum Filistin'e desteği ve Siyonist işgal ile mücadelesi, Yemen halkına desteği, Irak ve Suriye'de tekfirci teröristlerle mücadele ve Irak'ta Hristiyan mensuplarını korumasının dini kökenleri olan insan hakları ilkesinden kaynaklanmaktadır dedi. Şehit Süleyman'ın terörizmle mücadele ve insanların hayatını kurtarmasının tarih sayfasından kesinlikle silinmeyeceğini belirten reisi, ilahi dinlerin ana işbirliği ekseninin insanların haklarını savunmak olduğunu söyledi. Reisi, emperyalist güçlerin zalimce siyasetlerini dayatmak için ambargo ve ekonomik terörizmi kullandığını belirterek bunların insan haklarının çiğnenmesi, insanları yok etme anlamına geldiğini söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları dün gece telefonla görüştü. Fars Haber Ajansı'na göre İran ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları Muhammed Cevaz Zarif ile Şeyh Abdullah Bin Zayed arasında yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkileri ele alındı. İran Dışişleri Bakanı Zarif dün ayrıca Avrupa Birliği'nin dış politika şefi Joseph Borrell ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Afganistan'daki gelişmelerle ilgili konularda görüştü. İran Dışişleri Bakanı ayrıca Hindistan Dışişleri Bakanı ile de ikili ilişkiler ve Afganistan'daki durum hakkında telefon görüşmesi yaptı. Zarif ayrıca Hırvatistan ve Bosna'nın Dışişleri Bakanları ile de görüştü. Zarif'in salı günü telefonla görüştüğü diğer Dışişleri Bakanları ise Irak, Katar, Kuveyt, Oman, Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti, Pakistan ve Güney Afrika Dışişleri Bakanları oldu.
İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve daimi temsilci Mecid Tahtarvancı, İran İslam Cumhuriyeti Amerika'nın girişimlerine karşı mücadelede Küba halkı ve hükümetine güçlü ve kesin desteğini ve dayanışmasını ilan ediyor dedi. Mecid Tahtarvancı dün Bağlantılar Hareketi Büyükelçilerinin özel oturumunda Amerika'nın Küba'ya yönelik siyasetinin düşmanca ve kışkırtıcı doğasına dikkat çekerek bunu uluslararası hukuk ilkeleri, insan hakları ve demokrasinin temel kurallarının açık bir ihlali olarak nitelendirdi. Amerika'nın Bağlantılar Hareketi üyelerine yönelik devam eden tek taraflı baskısını ve uluslararası kuralların ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın ihlallerini kınayan İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi, Amerika'nın korona salgının trajik koşullarına bile 10 yıllar boyunca bağlantısız bazı ülkeleri çeşitli yaptırımlar uyguladığını ve onlara yıkıcı zorluklar dayattığını söyledi. Tahtarvancı, Amerika, ülkelerin iradesini ve bağımsızlığını zayıflatmaktan başka bir amacı olmayan ciddi ticari yaptırımlar, mali kısıtlamalar, mal varlıklarının dondurulması, seyahat yasakları ve diğer önlemler uygulayarak bu süreci hızlandırdı. Bu açık bir şekilde İran'a yönelik uygulamasında görülmüştür dedi. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve daimi temsilci ayrıca Amerika'nın diğerleri üzerindeki baskısına karşı kararlı adımlar atmanın ve uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal etmenin daha iyi yollarını bulma gereğini vurguladı.
Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nda düzenlenen Amerika'nın Türkiye politikası başlıklı oturumda Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi, Suriye politikası, Doğu Akdeniz'deki eylemleri, Maraş açılımı ve insan hakları sicili gibi konular gündeme geldi. Komisyon Başkanı Robert Menendez açılış konuşmasında NATO üyesi Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının NATO'ya, Amerikalı pilotlara ve Amerika'nın ortaklarına tehdit oluşturduğunu belirtti ve hem geçmiş Amerikan yönetiminin hem de uluslararası toplumun Türkiye'nin eylemlerine karşı yeterli cevabı vermediğini söyledi. Joe Biden yönetiminden Türkiye'ye daha fazla yanıt vermesi beklentisi olduğunu söyleyen Menendez, Türkiye'nin S-400'lere sahip olduğu sırada kasa yaptırımlarının kaldırılmasını hiçbir şekilde desteklemeyeceğini belirtti. Menendez ayrıca Libya'da uzun süren çabalar sonucu savaşan taraflar arasında birlik hükümetinin kurulmasının ardından Türkiye'nin hala paralı askerlerini ülkede tuttuğunu belirtti. Libya ile yapılan deniz yetki sınırları anlaşmasının Amerika'nın, Yunanistan'ın ve Kıbrıs'ın çıkarlarına aykırı olduğunu ifade eden Menendez, NATO müttefiki olan bir ülkenin ittifakın diğer üyeleri için tehdit oluşturmasının mümkün olmayacağını söyledi. Dışişleri Bakanlığı siyasi işlerden sorumlu müsteşarı Victoria Nuland ise Amerika'nın 68 yılı aşkın süredir NATO müttefiki olan Türkiye ile çok yönlü ve karmaşık bir ilişkisi olduğuna dikkat çekti. Nuland, politika ve bakış açısı olarak sıkı şekilde uyumlu olduğumuz ve iyi çalıştığımız alanlar olduğu gibi görüşlerimizin örtüşmediği alanlar da var ve bunlar arasındaki uçurumu kapatmak için çalışıyoruz dedi. Nolan son olarak Türkiye'nin Afganistan'daki Amerika ve NATO askeri misyonlarını sona ererken Kabil'deki havalanında asker bulundurmak suretiyle katkı sağlama isteğinin ülkede Amerika ve diğer ülkelerin diplomatik misyonları için hayati önem taşıdığını kaydetti.
Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu müdahaleci bir açıklamada bulunarak Irak, Suriye, Libya ve Afganistan'daki barışın Türkiye'nin sorumluluğunda olduğunu iddia etti. Türkiye İçişleri Bakanı Soylu dün yaptığı açıklamada Irak ve Suriye'ye karayoluyla gideceğiz dedi. Soylu Libya için birlikte Libya'daki kardeşlerimize selam göndereceğiz ifadesini kullandı. Türkiye'li yetkililerin bu tür açıklamaları başta içeride muhalefet olmak üzere uluslararası arenada tepkilere neden oluyor.
Haber kaynaklarının çarşamba günü bildirdiğine göre Suriye'nin kuzeyindeki Rakka'nın kuzeyinde Hamas topuğu saldırısında bir sivil öldü, 3 kişi de yaralandı. Resmi Suriye Haber Ajansı Sana'ya göre yerel kaynaklar Türk destekli kuvvetlerinin Rakka'nın kuzeyindeki M4 uluslararası yolunu havan mermileriyle hedef aldığını bildirdi. Kuzey Suriye'ye giden M4 uluslararası yolu Akdeniz kıyısındaki Haseke, Rakka, Halep ve Lazikiye'lerini birbirine bağlıyor. Havan toplarının isabet ettiği çok sayıda araçta bir sivil öldü, 3 kişi de yaralandı. Türkiye ve hükümet yanlısı gruplar Suriye topraklarının işgalinin başlangıcından bu yana işgal altındaki topraklara bitişik bölgeleri ve köyleri defalarca hedef aldı.
Suriye ırkçı rejim İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlere yönelik uygulamalarını en sert şekilde kınayarak dünya ülkelerine ve Birleşmiş Milletler'e bu utanç verici ve insanlık dışı uygulamalara son verme çağrısında bulundu. Suriye Dışişleri Bakanlığı dün yayınladığı bildiride son aylarda ve haftalarda işgal altındaki Filistin'in her yerinde özellikle Kudüs kentinde Siyonist yerleşim çetelerinin Filistin halkına yönelik benzeri görülmemiş bir saldırganlığına tanık olduğunu bildirdi. Bakanlık bu saldırıların Siyonist rejim İsrail'in desteği, koruması, teşviki ve liderliğiyle gerçekleştirildiğini, en sonuncusu aşırılık yanların çok sayıda Mescid-i Aksa'yı işgal etmesine izin verdiğini ve tam korumanın İsrail polisi tarafından sağlandığını bildirdi. Bakanlık bunun yanı sıra cami içinde ve dışında ibadet edenlere de saldırıldığına işaret etti. Suriye Dışişleri Bakanlığı bildirisinde Suriye hükümeti İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve ibadet edenlere yönelik bu uygulamalarını İsrail varlığının gerçek imajını yansıtan ahlaksız bir eylem olarak görmektedir. Ve bu uygulamalar işgalci İsrail otoritesine caminin kutsallığına ve ibadet edenlerin özgürlüğüne uymayı empoze eden İsrail işgal makamları tarafından tarihi ve yasal durumun ihlali olarak görülüyor ifadeleri eklendi.
Medya kaynakları Amerikan F-16 savaş uçaklarının Suudi Arabistan'daki Kraliyet hava üssüne indiğini bildirdi. Rusya Today'in dün verdiği habere göre Batı Asya'daki Amerikan Merkez Komutanlığı Komutanı CENTCOM yaptığı açıklamada savaş uçaklarının başkentin muhafızları olarak bilinen Amerikan Hava Kuvvetleri'nin 133. Şubesine ait olduğunu söyledi. Amerika'nın Batı Asya'daki terörist güçleri komutanlığı CENTCOM ayrıca savaş uçaklarının Suudi Arabistan'a konuşlandırmasının Amerikan Merkez Komutanlığı'nın saldırganlığı önleme ve bölgedeki güvenlik ve istikrarı artırma için dinamik bir gücün konuşlandırmasının bir parçası olduğunu iddia etti. Riyad'ın güneyindeki Kraliyet Hava Üssü, Suudi Arabistan'daki en önemli Amerikan hava üssü ve orada konuşlanmış 5000'den fazla Amerikan askeri bulunuyor.
Rusya dün Afganistan'daki barış görüşmelerini kolaylaştırmak için Moskova liderliğinde kurulan Troika'ya İran ve Hindistan'ın da katılması ve desteğini istedi. Rusya, Çin, Pakistan ve Amerika'yı içeren Troika grubu 2019'dan bu yana 8 kez bir araya geldi. Son toplantı 30 Nisan'da Katar'ın Doha kentinde yapıldı. Grup yaptığı son açıklamada Taliban'a Afganistan'daki şiddet seviyesini düşürmesi ve ülkede büyük bir saldırı başlatmaması çağrısında bulunmuştu. Rusya'nın Yeni Delhi Büyükelçiliği Sözcüsü Dmitri Solodov, grupta İran ve Hindistan'ın bulunmasının kapasitesini artırabileceğini söyledi. Rus yetkiliye göre Afganistan'daki kötüleşen durum göz önüne alındığında Afgan barış görüşmelerini desteklemek için bölgesel bir uzlaşmaya varma görevi daha hayati hale geliyor. Hindistan'daki Rus Büyükelçiliği Sözcüsü, Moskova'nın Afganistan görüşmeleri mekanizmasında aktif bir ortak olarak Yeni Delhi ile özel işbirliğinin doğal, güvenilir ve ileriye dönük olduğunu söyledi. Moskova'nın İran ve Hindistan'ın örgüte katılma önerisi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Taşkent'te bölgesel iletişim projeleri konulu bir zirvede konuşmasından birkaç gün sonra geldi. Rusya Dışişleri Bakanı zirvede yaptığı açıklamada, etkili yabancı oyuncuların Afgan barış görüşmelerinin troikasına dahil edilmesi ihtimalinin değerlendirildiğini söylemişti.
Rusya'nın yeni nesil S-500 hava savunma sistemlerinin başkent Moskova'nın hava savunmasını sağlayan ordu güçlerinin kullanımına gireceği belirtildi. Rusya'nın 1. Özel Hava Savunma Kuvvetleri'nin komutanı Kor General Andriy Lemin, Krasnaya Zvezda gazetesine demecinde yakın gelecekte kendilerine yeni silahlar teslim edilmesini beklediklerini, bunlardan birisinin yeni nesil S-500 hava savunma sistemleri olacağını belirtti. Demin bu yeni sistemlerin kendilerine her şeyden önce başkent Moskova ve çevresini etkili bir biçimde savunmak için tedarik edileceğini kaydetti. Yeni nesil S-500 sisteminin seri üretimiyle orduya tedarikinin bu sene başlaması planlanmıştı. Rusya savunma yetkilileri dün S-500 sisteminin başarılı bir denemesinin gerçekleştiğini söylemiş, bu sistemin denemelerine ilişkin ilk defa görüntü de yayınlamışlardı.
Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı'nın eski çalışanı Edward Snowden, Siyonist casus yazılım şirketinin Amerikan başkanının cep telefonuna girme ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. Edward Snowden, çarşamba günü devlet başkanlarının, aktivistlerin ve gazetecilerin cep telefonlarına Siyonist casus yazılımı sızdığına dair yeni haberleri tepki gösterdi. Snowden'in bu açıklamaları, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u dinleyen Pegasus casus yazılım uygulamasının yapımcısı, Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı'nın, affedersiniz, Pegasus yazılım uygulamasının yapımcısı NSO'nun, Amerika ön ekine sahip bir cep telefonu hacklemenin teknik olarak mümkün olduğunu iddia etmesinin ardından geldi. Eski Ulusal Güvenlik Ajansı danışmanı, Pegasus casus yazılım uygulamasının yapımcısı olan şirketin Amerikan telefonlarını gözetlemenin teknolojik olarak imkansız olduğu iddiası açık bir yalandır dedi. Şimdi Rusya'da yaşayan Snowden 8 yıl önce Hong Kong'a kaçmış ve binlerce Amerikan casus belgesini ifşa etmişti. Bu arada Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrailli bir firmanın casus yazılımıyla bazı ülkelerin binlerce kişiyi takip ettiği iddiasını doğru olması halinde kabul edilemez bulduğunu söyledi.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel dün gerçekleşen telefon görüşmesinde Kuzey Akımı 2 ve Ukrayna konularını ele aldı. Kremlin'in açıklamasında Putin ve Merkel arasındaki telefon görüşmesinin Almanya'nın girişimi üzerine gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı. Liderler sona gelinen Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı yapımından duyduğu memnuniyetlerini dile getirdi. Rusya Devlet Başkanı Alman tarafının tamamen ticari nitelikte olan ve Almanya ile Avrupa Birliği'nin enerji güvenliğini güçlendirmeyi amaçlayan bu projenin uygulanmasına tutarlı bağlılığını takdir etti. Merkel, Washington'da Amerikan Başkanı Joe Biden ile yaptığı son görüşmelerde doğalgaz boru hattı ile ilgili değerlendirmenin sonuçlarını aktardı. Vladimir Putin bu konuyla ilgili bazı yorumlarda bulundu.
Çin'in Henan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel sebebiyle en az 25 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişinin de kayıp olduğu bildiriliyor. Arama kurtarma ekipleri şimdiye kadar 25 kişinin cansız bedenine ulaşırken 160 binden fazla kişi güvenli bölgelere yerleştirildi.
Sırada bültenimizin son haberi var. Tokyo Olimpiyatlarının açılış törenine katılmak için 15 ülke ve uluslararası kuruluş liderleri Japonya'ya gidiyor. Japonya hükümeti kabine genel sekreteri Kazunobu Kato düzenlediği basın toplantısında bu haberi verirken ayrıca törene 70 kabine üyesinin de katılması planlanıyor dedi. Japonya'nın başkenti Tokyo'da 23 Temmuz 8 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek dünyanın en büyük spor organizasyonunda 108 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz İran Deniz Kuvvetleri'nin uluslararası sulardaki varlığı etrafında. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin görevi deniz sınırlarının savunulması ve İran'ın denizlerdeki kaynakları ve çıkarlarının korunmasıdır. Bu doğrultuda İran Deniz Kuvvetleri görevlerini ve operasyonlarını stratejik güç seviyesine taşımıştır. Bu bağlamda İranlı güçler deniz güvenliğini korumak adına uluslararası sulara da sevk edilebilirler. Bu doğrultuda İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuamiral Hüseyin Hanzade Salı günü ordunun Bender Abbas'taki 1. bölgesini ziyaretinde Deniz Kuvvetleri'nin bu alandaki gelişimini işaretle şöyle dedi. Ordu Deniz Kuvvetleri filoları günümüzde uzaklarda İran İslam Cumhuriyeti'nin kutsal bayrağını dalgalandırırsa, Ordu Deniz Kuvvetleri'nin dünyanın farklı denizlerinde varlık gösteriyorsa, kuşkusuz bu başarı devrimci ve cesaretli gençler sayesinde olmuştur. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, Stratejik Deniz Kuvvetleri ve de İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri, deniz güvenliğini korumak çerçevesinde defalarca caydırıcı gücünü göstermiş ve bu alandaki devraldığı görevleri en iyi şekilde yerine getirmiştir. Bu sürecin devamında İran Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin ilk liman gemisi Mekran adı ile Güney Bölgesi filosuna eklendi. Mekran liman gemisi, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun en yeni su araçlarından olup Ocak 2021'de Deniz Kuvvetleri'ne entegre olmuştur.
Mekran liman gemisi İran ordusunun uzak bölgelerde güvensizlikler ve korsanlık olayları ile mücadele etmek adına özellikle de Aden Körfezi, Kızıldeniz ve Boğazlara müdahale etmek çerçevesinde tasarlanmış ve elektronik savaş, füze operasyon teçhizatı, İHA'lar ve özel operasyon imkanlarına sahiptir. Bu eskadra görevlerinin devamında Mayıs 2021'de Atlantiklere gönderilmiştir. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Stratejik Deniz Kuvvetleri'nin 77. eskadrası tamamen yerli üretime sahip Sehent Muhribi ve Mekran Liman gemisinden oluşmaktadır. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti denizcilik ve deniz güç alanındaki kabiliyetlerini göstermek için bu eskadrayı Atlantiklere göndermiştir. Bu güçlü deniz varlığı İran İslam Cumhuriyeti'nin görkem ve gücünün de göstergesi olmuştur. Amerikan haber sitesi Business Insider, İran İslam Cumhuriyeti donanmasının filosunu yeniden inşa etme ve modernize etme konusundaki ilerlemesine ilişkin son raporunda şunları yazdı. Bugün İran gemilerini okyanuslardaki çeşitli görevlere gönderiyor. İran ordusu koordinatör yardımcısı Amiral Habibullah Seyyari ise bu varlığın önemine vurgu yapıyor ve şöyle diyor. Uluslararası sularda bulunmayı İran İslam Cumhuriyeti ordusunun stratejik donanmasının vazgeçilmez hakkı olarak görüyoruz ve bu yolda güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Bugün İran donanması Fars Körfezi ve Umman Denizi kıyılarından Hint Okyanusu ve Atlantik Okyanusu'na kadar güvenliği sağlamada güçlü varlığını sürdürmek için deniz savaş alanının gelişmiş ekipman ve silahlarını kullanma yeteneğine sahiptir ve uluslararası sularda herhangi bir yerde varlığını sürdürebilir. İran donanması filosunun dünyanın dört ekonomik rotasında Kuzey Hint Okyanusu'ndaki varlığı ve Atlantik Okyanusu'ndaki deniz görevlerine yürütülmesi denizcilik arenalarında bu kabiliyeti göstermektedir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Irak'taki planlı güvensizlik olayları etrafında. Irak son 3 haftada birkaç önemli güvenlik olayına sahne oldu. Bunların en yenilerinden biri Bağdat'ın doğusunda Sadr kasabasında pazartesi günü yaşanan patlamaydı. Bu bağlamda saldırgan Amerika güçleri, savaş uçakları 29 Temmuz günü Irak Halk Gönüllü Güçleri direniş güçlerinin kollarından Haşiş Şabi'nin Suriye ve Irak sınırlarındaki bölgelerde bulunan mevzilerini bombardıman etti. Bu askeri saldırıda 4 Haşiş Şabi gücü şehit düştü, bazı üyeleri de ağır şekilde yaralandı. Amerikan yetkilileri ise bu cinayeti izah etmek yerine Haşiş Şabi'ye yönelik askeri saldırının gerçekte nefsi müdafaa olduğunu ileri sürdü. 12 Temmuz'da Zikar eyaletinin başkenti Nasiriye'deki El Hüseyin Hastanesi'nde çıkan yangında 124 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. 19 Temmuz pazartesi akşamı Bağdat'ın doğusundaki Sadr kasabasında meydana gelen patlamada ise 35 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı. Yaklaşık 3 hafta önce Bağdat'ın Sadr kasabasında yer alan El Mahabas çarşısında meydana gelen patlamada da 15 kişi yaralanmıştı. Ayrıca önceden planlanmış elektrik direklerinin patlatılması da son haftalarda Irak'ta bir başka güvenlik sorunu haline geldi. Bu güvensizlikler birkaç önemli nokta içermekte. İlk önemli nokta güvenlik gelişmelerini ve bunların birlikteliğini gözlemleyerek bu olayların maksatlı ve planlı olduğunun kesin olmasıdır. Bu gelişmelerin planlı olmasının işaretlerinden biri de sivillerin hedef alınmasıdır. El Hüseyin Hastanesi ve Sadr yerleşim alanındaki patlamanın kurbanlarının tamamı Iraklı sivillerdi. Bir diğer dikkat çeken nokta, Sadr yerleşim alanı patlamasının yanı sıra elektrik direkleri ve santrallerin patlamasının da sorumluluğunu IŞİD terör örgütü üstlenmiş olmasıdır. Ancak bu patlamaların meydana gelmesinde bazı iç unsurların ve yabancı aşırılık yanlarının rolü oldukça aşikardır. Bu durum amaçlı ve organizasyonlu bir sürecin başladığının işaretidir. Bu güvensizlikler bu organize saldırılar ve girişimler çerçevesindedir.
Bu konuda dikkat çeken bir başka konu ise IŞİD'in bu patlamaları gerçekleştirerek ve Irak'ı güvensiz hale getirerek Irak'taki kayıplarını telafi etmeye çalışmasıdır. Irak ordusu ve halk güçleri Haşiş Şabi örgütü son aylarda IŞİD terör örgütüne ağır darbe vurmuş ve Irak'ta ciddi şekilde aşağılanmıştır. Irak Silahlı Kuvvetleri Komutanı ve Başbakan Mustafa El-Kazimi, Sadr yerleşim alanında meydana gelen patlamaya tepki olarak şunları söylemişti. Çağın havariçleri ve terörizmi bizim kahraman silahlı güçlerimizden aldıkları darbeler ve yenilgiler sonucu sivil ve günahsız insanları tam korkaklar gibi katliam etmeyi gibi kalleş bir yönteme başvurdular. Bir başka önemli husus da Irak'ta sağlık ocaklarında ve sivil mekanlarda elektrik direklerini patlatmanın asıl amacının bu ülkede genel bir kaos yaratmaktır. Teröristler ve onların yerli ve yabancı destekçileri özellikle de Irak'ın parlamento seçimlerinin eşiğinde olması ve 10 Ekim'de yapılacak parlamento seçimleri nedeniyle geniş çaplı bir güvensizlik yaratarak Irak halkını yeniden sokaklara çekmeye ve siyaset ve güvenlik sahnesini karıştırmaya çalışıyorlar. Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi ise suçlular umutsuz çabalarıyla kaosa neden olmak istiyorlar dedi. Göze çarpan bir başka nokta da son haftalardaki güvensizlikler ve sivillerin kurban olmasının Irak'taki hükümetin zayıf olduğunu göstermesi ve bu zayıflığın son zamanlardaki güvensizlik karşısında hükümetin pasif kalmasına yol açmasıdır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayli günden muhterem dinleyiciler, bugün Hicri Şems'i 31 Tir 1400, Hicri Kameri 11 Zilhicce 1442 ve Miladi 22 Temmuz 2021 Perşembe. ...69 yıl önce bugün Hicri Şems'i 31 Tir 1331'de Uluslararası Lahi Adalet Divanı, İngiltere'nin İran petrol sanayisini millileştirilmesine yönelik şikayetini geçerli kılmadı ve İran lehine kararını verdi. İran Milli Şura Meclisi Hicri Şems'i 29 İsvan 1329'da İran petrol sanayisinin millileştirilmesi kararını verdi ve İngilizlerin İran'daki petrol kaynakları üzerindeki elini kesti. İran'daki petrol kaynaklarını yağmalamaktan büyük kar elde ederken, İngilizler İran'a karşı Uluslararası Lahi Adalet Divanı nezdinde şikayet etti. İran'ın eski başbakanı Dr. Muhammed Musaddık ve İranlı vekillerin Lahi Divanı'ndaki savunmaları mahkeme hakemlerinden bir İngiliz petrol firması ile İran Milli Petrol Firması arasındaki ihtilafa ilişkin dosyaya bakma salahiyetine sahip olmadığı yönünde karar vermesine neden oldu. Bunun nedeni ise Lahi Divanı'nın asıl görevlerinden birinin devletler arasındaki ihtilaflara bakma yetkisine sahip olmasıdır. İran lehindeki bu karar İngilizlerin Amerika ile birlikte Dr. Musaddık'ı bir darbe ile görevden almasına ve İran petrolünü yeniden kendi denetimi altına almasına sebep oldu. ...33 yıl önce bugün Hicri Şems'i 31 Tir 1367'de Güvenlik Konseyi'nin 598 sayılı kararının İran tarafından kabul edilmesini ilan etmesinden 4 gün sonra Irak'ın Devrik Saddam ordusu İran'ın güneyindeki bölgelerine yoğun saldırılarını başlattı. Yaklaşık bir yıl önce onaylanan bu bildiri ateşkes, mütecaviz devletin ilan edilmesi, bu tecavüzde hasar görenlere tazminat ödenmesi, esirlere mübadele edilmesi ve iki tarafa ait güçlerin uluslararası sınırlara geri çekilmelerine vurgu yapıyordu. Irak'ın Başı rejimi bu bildiriyi daha önce kabul etmişti ve İran'ın onu kabul etmemesinden dolayı bu ülkeye karşı propaganda yapmıştı. Ancak İran'ın bu bildiriyi kabul ettiğinde Saddam ordusu İran'dan saldırdı. İmam Hümeyni'nin askerlerin toplanması ve düşmanın saldırılarına karşı savunmalarına yönelik fermanı Irak'ı yoğun kayıplara uğrattı ve Saddam'ın savaşçı çehresinin daha da gün yüzüne çıkmasına neden oldu. Saddam'ın İran'a dayattığı 8 yıllık savaş Hicri Şems'i 29 Mordat 1367'de sona erdi. ...98 yıl önce bugün Hicri Kameri 11 Zilhicce 1344'te önde gelen alim ve arif Ayetullah Mirza Cevad Meleki Tebrizi vefat etti. İran'ın Tebriz kentinde dünyaya gelen Tebrizi, din ilimleri Necip Eşref'teki din ilimler havzasında kendi döneminin önde gelen alimlerinden öğrendikten sonra 1320 yılında Tebriz kentinde yaşamaya başladı. Ayetullah Bahaeddin, Şeyh Abbas Tahrani ve Rahmetli İmam Hümeyni Ayetullah Tebrizi'nin öğrencilerinden idi. ...87 yıl önce bugün Hicri Şems'i 11 Zilhicce 1355'te önde gelen alim Ayetullah Seyyid Ali Mümtaz el-Ulema vefat etti. Mümtaz el-Ulema, lakaplı Ebul Hasan Ali bin Şems, el-Ulema Seyyid İbrahim, Hindistan'ın önde gelen alimlerinden idi. Hicri Kameri 1327'de Necef-i Eşref'e giden el-Ulema, Ahun Torasani ve Şeyh Zeynul Abidin, Muazzen Dirane gibi alimlerden dersler aldı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mutfak kültürü.
Muhterem dinleyiciler, Mutfak Kültürü isimli sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Haftalık programımızın her bölümde sizleri İran'ın çeşitli yöresel yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştırmaya çalışacağız.
Böylece her bölümde İran'ın bir yöresine giderek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanışmaya çalışacağız.
Bugün sizlerle son kez Golestan iline gidiyor ve ilin doğusunda Ketul kavmiyle tanışmak için Aliabad Ketul bölgesine gidiyor ve yöresel yemekleriyle tanışıyoruz.
Sizlerle birlikte Aliabad Ketul kentindeyiz. Tarihi ve bir o kadar da güzel doğaya ve manzaralara sahip olan kentte. İlin başkenti Gorgan'ın 40 kilometre doğusunda bulunan Aliabad Ketul iklim açısından İran'ın en ılıman şehirlerinden biridir. Dünya çapında en uzun tam yosunlu olan Kebudal Şelalesi, İran'ın tek tam yosunlu şelalesi olarak Aliabad Ketul'un güzel ormanlarında bulunuyor. Bölgenin bir diğer doğa cazibesi ise yaygın porsuk, sorkdar ormanlarıdır. Zira dünyanın en büyük porsuk ağacı rezervlerinden biridir.
Tarihi açıdan Aliabad Ketul bölgesinin 7000 yıllık mazisi olduğu ve çevresinde birçok tarihi kalıntılar ve bölgelerin olduğu söylenebilir. Ketul halkı Mazandaran, Tabari kavminden ve İran kökenli millet olarak Golestan ilinin Aliabad Ketul bölgesinde ve Kemalan Ovası'nda yaşıyorlar. Ketul eskiden Astarabad'ın yedili bölgelerinden biri ve Tabaristan'ın doğusunda sayılırdı. Tabaristan eskiden Elborz Sıra Dağları ve Hazar Denizi arasında olan bölgeye deniliyordu.
Ketul kavmi Aliabad kentine ilaveten dağlık bölgede ve de kentin etrafında bulunan köylerde yaşıyorlar. Bölgenin en önemli köylerinden Kuhestani, Nersu, Farsyan, Bereftan, Siyah Rudbar, Muhammed Abad ve diğerlerine değinebiliriz. Ketul halkının yerel kıyafetlerden müzik ve şarkılara, el sanatlarından yerel yemeklere kadar kendi kültür ve gelenekleri vardı. Eskiden yaygın şekilde yöresel kıyafetleri giyilirdi fakat günümüzde daha çok özel günlerde ve törenlerde giyiliyor. Kadınların yöresel kıyafeti özel süslemeli kırmızı bir gömlek ile bol pileli etek, şapka ve çiçekli eşarplardır. Erkeklerin de yerel kıyafetleri siyah pantolon ve yelekle beraber beyaz bir bluz, siyah yuvarlak şapka ve kıyafeti tamamlayan bir ayakkabıdır.
Buna ilaveten Ketul milleti kendilerine has çok güzel ve iç açıcı müzikleri vardır. Ketul şarkı sözleri genelde dubeyti kalıbında ve hiçbir edebi çerçevesi olmaksızın toplantılar ve törenlerde söylenir. Bu şarkılar bölgenin genel nüfusu arasında popüler ve çekicidir. Ayrıca bölgenin kültürel özelliklerinin bir parçasını da oluşturmuştur. Ketullerin müziğinde kullanılan en önemli çalgı aletlerinden dutar ketul, ketul ney ve kemançedir.
Muhterem dinleyiciler, şimdi sizlerle beraber Golestan ilinin Aliabad Katul bölgesindeyiz. Bölgeyi ormanlık dağlar çevrelemiş ve bölge halkı birçok doğal nimetten en iyi şekilde yararlanıyor ve onlarla birçok leziz yemek ve tatlıları da aynı meyve ve bitkiler ile hazırlıyorlar. Buradaki orman meyvelerinden ve yöresel nimetlerden yavan muşmula, ezgil, dağ zırıncı, yavan erik ve benzeri değinebiliriz.
Fakat hepsinin arasında muşmula ise en sevilen yaban meyvedir. Bitkinin ana doğum yeri ise İran ve Güney Asya'dır ve Romalılar tarafından Avrupa'ya ve özellikle de Karadeniz kıyı ülkelerine götürülmüştür. Antik Yunan coğrafyacısı ve filozofu Strabon, Geographica kitabının 4. bölümünde bu meyveden bahsediyor ve bu da meyvenin antikliğini gösteriyor.
Muşmula'nın ezgil en önemli faydalarından biri serbest radikallere direnen ve vücudu kansere karşı koruyan yüksek antioksidan içermesidir. Ayrıca katarakt ve şeker hastalığının tedavisinde çok faydalıdır. Öte yandan beyin fonksiyonlarını doğrudan etkileyerek Alzheimer gibi nörolojik ve hafıza hastalıklarının önlenmesinde de etkilidir. Muşmula'nın ezgilin belirttiğimiz faydalarına ilaveten yaprakları ve bitkisel çayda göğüs ağrıları, anjin ve öksürüğe iyi geliyor.
Tabii bitkisel çayda böbreklerin çalışmasının iyileştirilmesi için yararlı ve idrar söktürücüdür. Muşmula, ezgil ağacının yapraklarında bulunan ursolik asit, AIDS hastalığı ve kontrolünde kullanılmaktadır. Ezgil meyvesi kan şekerini kontrol ettiği için şeker hastalarına tavsiye edilir ve birçok kullanımı vardır. Bu lezzetli meyvenin içindeki lif, kolesterol seviyelerini normal tutar ve bu nedenle kalp hastaları için faydalıdır ve ayrıca yağ yakılmasını da hızlandırır. Yerliler meyveyi çiğ olarak yemenin yanı sıra turşu, salça ve soğuk içecek yapmak için de kullanırlar.
Muhterem dinleyiciler, sohbetimizin devamında sizlerle beraberiz. Ezgil'in yararlarından sonra sizleri Katul halkının yöresel yemekleriyle tanıştırmak istiyoruz. Bir nevi aş olan torşu veya torşu polo, maş polo ve soluf horeşli yöre halkının en sevilen yemekleri arasındadır. Sohbetimizin başında da belirttiğimiz gibi bölgede halkı genelde etraftaki dağlık ve ormanlık bölgede bulunan doğal ürünleri kullanarak leziz yemekler hazırlıyorlar. Bu sebzeler ve otlardan biri ıspanak gillerden olan ve yaban olarak bolca bölgede yeşeren soloftur.
Ispanak ailesinden olan solofun yaprakları, kökleri ve tohumları bazı hastalıklara iyi gelen, ıspanağa benzeyen bir ot olarak ekşimsi tadına sahip olan oksalik asit içerir. Az kalorili ve yüksek oranda su içeren solofun yaprakları yemekte, kökleri ve yapraklarda ilaç olarak tüketilir.
Katul bölge halkı bu ot ile pilav yanında yenilen ve horeşler arasında bulunan soluf horeşli yapıyorlar. Bu yeresel yemek için 1 kilo soluf, 1 bardak fasulye, 1 bardak maş fasulyesi, birkaç tane sarımsak, 4 bardak su, nar salçası, tuz ve bibere ihtiyaç vardır. Yemeği hazırlamadan önce solofları 2 dakika kaynar suda rengi değişene dek pişirme gerekir. Şimdi solofu ıspanak yerine kullanabilirsiniz. Tabi fasulye ve maş fasulyesini de önceden pişirme gerekiyor. Şimdi sıra yemeği pişirmedi.
Soluf horeşliğin tarifi ise şöyle. Ayrı bir kapta sarımsakları yağda çevirin ve önceden haşlanmış olan maş fasulyelerini ekleyin. Daha sonra yine önceden haşlanmış olan fasulyeleri ekleyin ve yağda çevirin. Ardından solofları ekleyin ve nar salçası ile güzelce kavurun. Tuz ve biberi ekleyin ve en sonda da 4 bardak suyu ilave ederek yemeğin normal ateşte pişmesi ve kıvama gelmesine izin verin. Bu yemekte kullanılan solofun ıspanak ailesinden olduğu için bolca demir içerir. Dolayısıyla besin değeri çok yüksektir.
Muhterem dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde birlikte Golistan iline düzenlediğimiz gezi sona erdi. Gelecek programda yine Hazar Denizi'nin masmavi sularının kıyısında olan bir diğer güzel ilimiz olan Yilan'a giderek sizlere buranın yöresel yemekleri ve bazı gelenekleriyle tanıştırmaya çalışacağız.
Bu arada arzu ederseniz bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi bildirebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye ve Doğu Akdeniz'deki enerji anlaşmazlıkları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye ve Doğu Akdeniz'deki enerji anlaşmazlıkları isimli dizi sohbetimizin 6. bölümüyle beraberiz.
Bu bölümde Amerika, Rusya, Fransa ve Avrupa Birliği gibi aktörlerin Doğu Akdeniz'deki hareketlenmelerini ele alacağız.
Doğu Akdeniz'deki Yunanistan, Kıbrıs, Mısır gibi bölgesel aktörler ve Türkiye'yi kısıtlamak isteyen İsrail rejiminin yanı sıra Rusya, Amerika, Fransa ve Avrupa Birliği gibi bölge ötesi aktörler de Doğu Akdeniz enerji kaynaklarını kullanacaklarını iddia ediyorlar. Sohbetimizin devamında bu bölge ötesi aktörlerin bu husustaki yaklaşımlarını ve girişimlerini ele alacağız.
Rusya hiçbir şekilde Avrupa doğalgaz piyasasındaki payının azalmasını istemiyor. Akdeniz doğalgazının Avrupa Birliği piyasasına ihracatı için koşullar uygun olması demek, önümüzdeki yıllarda Rusya'nın Avrupa Birliği doğalgaz piyasasındaki payının azalması anlamına girecektir. Bu nedenle Rusya, Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri yakından izliyor. Rusya, bölgede artan Amerika varlığından endişe duyuyor. Aralık 2019'da Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Maria Zaharova, Moskova'nın bölgede özellikle Kıbrıs'ta Amerika askerlerinin varlığından duyduğu endişeyi dile getiren bir açıklama yaptı. Amerika'nın Kıbrıs'taki askeri varlığının Rusya'nın tepkisine yol açacağını ve misillemenin yolunu açtığı uyarısında bulundu.
Son yıllarda Rusya, Amerika askeri yetkililerinin defalarca tepkisine yol açan bir şekilde Doğu Akdeniz'de elektronik savaş gücünü arttırdı. Rusya, Doğu Akdeniz'deki manevra kabiliyetini en üst düzeye çıkarmaya ve Doğu Akdeniz'deki Amerika etkisini azaltmaya çalışıyor. Su-35 savaş uçakları, Akdeniz'de Amerika P-8A uçaklarını tespit etme kabiliyetini sınırladı.
Kremlin'in Doğu Akdeniz'deki stratejisi, siyasi, jeopolitik ve enerji çıkarları olmak üzere 3 eksen etrafında birleşiyor. Bu bağlamda Rusya, Doğu Akdeniz'de jeopolitik varlık göstermek için Suriye'nin batısındaki Tartus ve Lazkiye'de iki önemli üs kurmuş ve Doğu Akdeniz'de daha fazla üs için diğer ülkelerle müzakere etmeye çalışmaktadır.
Suriye krizinde Vladimir Putin bazı durumlarda Moskova ile Ankara arasında iyi ilişkiler kurmayı başardı ve bu da Avrupa ve Amerika'nın Suriye'deki rolünü pratikte zayıflattı. Öte yandan Rusya'nın stratejik ve Türkiye ihraç silahlarından biri olan S-400'ü satma anlaşması ile Türkiye'nin NATO'ya askeri bağımlılığı da etkilendi ve sarsıldı. Tabii ki Yunanistan'da NATO üyesi ve Doğu Akdeniz'e kıyısı olan ülke olarak Rusya için önemli bir konuma sahiptir. Moskova'nın NATO ile ilişkilerini zayıflatmaya çalıştığı ülkelerden biri de Yunanistan'dır.
Amerika'nın da Doğu Akdeniz'de dolaylı çıkarları var. Avrupa Birliği enerji piyasası her zaman Amerika'nın odak noktası olmuştur. Avrupa'nın Rus doğalgazına olan bağımlılığını azaltmak ve Amerika'nın likit doğalgaz ithalatını artırmak, Amerika'nın Avrupa Birliği ile enerji diplomasisinde aktif rol oynayan başlıca hedefler arasında yer alıyor. Akdeniz enerji kaynaklarından Avrupa piyasasına ihracatı haberi Amerika için iyi bir haber olmayacaktır. Bu bağlamda Akdeniz'in enerji kaynaklarından bölgesel tüketici piyasalara aktarılamaması, küresel doğalgaz piyasasında Amerika ve Rusya'nın payının korunması anlamına gelecektir.
Amerika, Rusya'nın Doğu Akdeniz'deki artan etkisinden endişe ediyor.